Benim Hocam Bielsa, Efe Can Ertekin ve Sinan Gökçe her hafta Avrupa ve Türkiye futbolundaki gelişmeler hakkında konuşuyorlar.
Benim Hocam Bielsa'nın 16. bölümüne hoş geldiniz. Sinan Gökçe ile beraber dolu dolu geçen bir transfer programı yapacağız diye umuyoruz. Ama öncesinde başka konular da konuşacağız. Nasılsın abi?
İyiyim abi, sen nasılsın?
İyi, işte transfer yoğunluğu dediğim gibi. Zor bir gündü benim için.
Evet, ofiste yoğunluk fazlaydı herhalde. Sesinden
evet,
biraz
çok güzel.
Program öncesi konuştuğumuzda bir ufak yorgunluk ibareleri aldım çünkü. Sen de beni
Evet.
aynı şeylerle suçladın. Yok dedin, uykum mu var, o mu bu mu?
Evet, ikimizde de bir yorgunluk hissediyorum program öncesinde ama transfer bizi kendimize getirecektir yani. Öyle ümit ediyorum. Öyle diyeyim. Bayağı ya, inanılmaz hareketli bir transfer dönemiydi ya. Ara transfer için fazla hareketli değil miydi sence de?
Vallahi ben bayağıdır bu kadar hareketli bir ara transfer dönemi görmedim. Şaşırdım da açıkçası. Kulüplerimizin her birinin, yani hiçbir kulüp ayırmadan, inanılmaz ekonomik sıkıntılar geçirdiği bu dönemde hala hepsinin gerek maaş gerek bonservis harcanacak çok parasının olduğunu görmek beni mutlu etti. Demek kulüplerimizin, Türkiye'de kulüplerin öyle bir sıkıntısı yok galiba yani. Ama bunu transfer bölümüne girdiğimizde zaten detaylı konuşuruz diye düşünüyorum.
Aynen,
Senin de
evet.
akışını böyle uzun yorumlarla zedelemeyeyim.
Yok yok, olsun. Yine bir girizgah yapalım. Sonra biz ilk bir Beşiktaş-Trabzon maçını konuşalım. Çünkü güzel maç oldu.
Evet,
sezonun
aynen.
En iyi maçı diyenler var. Katılır mısın bilmem. Yani tempo anlamında iyiydi sanırım.
Evet evet yani çok hareketliydi maç.
Yani peki, o zaman başlayalım Beşiktaş maçıyla. Yani sana şöyle pas atayım. Şimdi aslında ben yani Beşiktaş'ın kazanmasını bekliyordum bu maçı. Bence de Beşiktaş favori, lider olarak zaten gelmişti. Ama kaybetti. Yani neyi yanlış yaptı Beşiktaş ya da Trabzon neyi doğru yaptı sence?
Ya abi şöyle olabilir. Bence işte ya bir kere skor şu an söyleyeceğimiz şeyleri çok etki ediyor. Yani nasıl? Uğurcan'ın inanılmaz bir performansı vardı. Bunu zaten herkes maçtan sonra da konuştu yani. Ve Beşiktaş skor 1-0 iken ikinci golü bulabilseydi belki yenik duruma düşmeyecekti hiç ve maçı kazanacaktı. Ve o zaman aslında şu an sahada olanlarla ilgili söyleyeceğimiz birçok şey geçersiz olacaktı. Çünkü o zaman işte atıyorum Sergen Yalçın'ın bir planı eleştirildiğinde aslında başarılı bir plan olmuş olacaktı. Ya maçtaki en büyük değişken bence Uğurcan'dı. Önce onu söyleyebilirim yani. Bir Vodafone Arena klasiği. Uğurcan inanılmaz bir kaleci performansı gösterdi. Yani çok olmayacak topları
Evet ya.
çıkardı. Bir de Beşiktaş da bence bitiricilik konusunda Beşiktaş seviyesinde bir becerikli bitiricilik yapamadılar. Yani çok daha zor pozisyonlarda bu sezon Beşiktaş'ın daha yüksek bitiricilik yüzdelerine ulaştığını görmüştük. Ama bu sezon, bu maçta özellikle çok beklemediğim pozisyonlar kaçtı diyebilirim Beşiktaş adına konuşursam. Onun dışında ya maçı izleyenler muhtemelen benimle aynı şeyi düşünmüşlerdir. İlk 40 dakika sanki böyle uzatma dakikaları oynanan, hatta şöyle abartayım biraz da mübalağa yapayım, 110. dakikası oynanan bir maç gibiydi. Yani ne Trabzonspor'un orta sahası sağlam bir şekilde duruyor ve rakibi karşılıyor, ne Beşiktaş'ın orta sahası. O kadar rahat geçildi ki orta sahalar. Topu alan karşı kalede pozisyon yarattı. Beşiktaş Ekuban'a çözüm bulamadı. Özellikle Makame'ye çözüm bulamadı. Yani şöyle, aslında sezonun ilk devresindeki maçı düşündüğümüzde Sergen Yalçın o zaman sağ bek yokluğundan Makame'nin başına Necip'i vermişti. Ve
Doğru.
Necip orada Makame'nin savunmasında çok başarılı bir rol oynamıştı. Ama bu maçta Rozier sürekli ilerideydi. Aslında Rozier'in sürekli ileride oluşu da bir nevi Makame'ye karşı bir savunma çözümü olarak görülebilir, hangi açıdan baktığına bağlı olarak. Ama o plan tutmadı. Makame, Ekuban ve Canini her aldıkları topta kaleye geldiler. Josef Fatihvan'ın performansları çok kötüydü Beşiktaş adına. Bence sahadan yani Abdullah Avcı oyundan alana kadar Berat Trabzon adına iyilerdendi. Ben çıktığında hatta düşündüm niye acaba Berat oyundan alıyor diye. Ama muhtemelen kafasında vardır bir şeyler. Bunlara ek olarak da muhtemelen Abdülkadir Parmak ve Rıdvan Yılmaz'ın sakatlıkları çok yürekleri ağza getirdi. İki başarılı nispeten iki tane ülkenin genç oyuncusundan böyle kötü haberler almak en azından maç sırasında izleyenleri üzmüştür diye düşünüyorum. Ama genel anlamda Abdullah Avcı'nın ve Trabzon'un iyi çalıştığı, Beşiktaş'ı iyi analiz ettiği, Beşiktaş'ın eksiklerini istediğini aldığı bir maç oldu. Bence Sergen Yalçın'ın da hani hep şeyi çok konuşuyorduk. Sergen Yalçın maçtan maça hazırlanıyor ve özel plan yapıyor gibi, Beşiktaş'ın sabit bir planı yok gibi ama sanki Trabzon maçına yeterince çalışmamış gibiydi.
Yani abi ben de sana şöyle katılabilirim. Aslında enteresan. Mesela Beşiktaş'ın iyi gittiği dönemde en çok övülen taraf Beşiktaş'ın sağ tarafı. İşte Rozier, Gezal iyi bir uyum yakaladılar. İyi gidiyorlar derken ilerleyen haftalar boyunca bir performansa düşüş oldu. Herhalde bu maçta da artık iyice o Vakayeme ile karşılaşınca savunmada iyice alarm verip iyice göze batmaya başladı. Belki de. Yani tabi bilemiyorum ya, dediğim gibi burada aslında benim dikkatimi çeken Rıdvan'a çok üzüldüm sakatlığına.
Ama
Abdülkadir zaten
iki hafta
evet
olarak
evet
açıkladılar Rıdvan'ı.
2 hafta, neyse ki önemli bir durum yok. Abdülkadir zaten sakat sakat çıkmıştı, 2. dakikada da hemen oyundan çıktı. Peki şöyle diyeyim sana, o zaman bu Euro 2000 tabi 21'i düşünerek benim o üzüntüm ondan ötürüydü. Uğurcan şu an herhalde milli takım birinci kalecisi değil mi? Mert'i geride bırakmıştır. Yani 11'e o yerleşir diye düşünüyorum ben. Ne diyorsun?
Benim de şu an hani birinci adayım Uğurcan olur. Performans durumuna göre hatta ben Ersin'i bile
Ha,
Mert'in önüne
onu
koyarım.
soracaktım.
Yani çünkü Mert çok maç kaçırdı. Mental ve fiziksel durumunu ben izlediğim Başakşehir maçlarında çok iyi görmedim. Ama Ersin yani yine sosyal medyada Ersin'e yazılanlar olmuş ama yani Beşiktaş'ın yediği golleri görmüşsündür. Bence yani Ersin'in hiçbir şey yok gollerde yine.
Ben de öyle düşünüyorum abi.
Uğurcan formda, Uğurcan'la Ersin varken kolay kolay bence Mert'e sıra gelmez gibi. İkisi de çok genç, ikisi de çok formda. Ama tabii bunların hani hiç büyük turnuva tecrübeleri yok ama ya yani Mert'in de nedenli büyük turnuva tecrübesi var ki diye sorarım. Ya kalede oldu adına en
Evet
azından yani.
evet. Doğru, yok yok. Doğru bir soru. Ben de Uğurcan'ın, Ersin'in de aynı şekilde. Hatta Altay'ın da önde olduğunu düşünüyorum. Yani
Tabii.
şu an bence 3 kaleci de Mert'in önünde bu sezonki performansıyla.
Yani bence milli takımda kaleden yana herhangi bir problemimiz yok ya. Altay,
Evet
Ersin,
evet.
Uğurcan gayet başarılı. Üçü de.
Aynen. Orada Şenol Hoca'nın tercihi çok. Neyse, o zaman Euro 2020'den şimdi yine başka bir Euro 2021'e bağlı konulardan biri aslında bu da. Beşiktaş demişken hazır, yine transferle de Beşiktaş ve Trabzon'dan devam edelim. Beşiktaş'ın tek transferi değil bu arada. Bilal Ceylan da galiba lisansı çıkmış Eskişehirspor'dan. Onu da sayalım. 2 transfer yaptı Beşiktaş ara transferde. Biri de Cenk Tosun geri döndü Beşiktaş'a. Lens, İzi Mamiran, Güven, Boyd'da gidenler oldu bu dönemde. Nasıl değerlendiriyorsun Beşiktaş'ı ve Cenk Tosun'un geri dönmesini, öyle diyeyim.
Abi kiralık olarak gidenler için aslında ya herhalde bir yorum güvene yapabilirim. Çünkü diğer Boyd Miren ve Miren kiralık gitmedi, onu feshettiler ama
Aynen, evet.
Boyd ve Lens için ben zaten yani çok şaşkındım. Bu kulüpleri Avrupa Anadolu'dan herhangi bir kulübün bu oyunculara talip olmaması. Aslında cümleyi öyle daha düzgün kurmuş olayım.
Doğru.
Beni çok şaşırtmıştı. Çünkü yani Lens de Boyd da hatta aslında yani Miren de gayet bence Anadolu kulüplerinde çok iyi seviyede performans verebilecek oyunculardı. Yani şimdi oldu. Karagümrük Lens'i aldı. Yani bir şey diyemiyorum abi. Bu oyunculara bu sözleşmeleri verenlerin düşünmesi gerekiyor. Çok da üstünde konuşarak vaktimizi harcamayalım. Güven için Cenk geldikten sonra forma şansı artık çok daha zor olacaktı. Onun için Lecce bir şekilde bir fırsattır. 5 milyonda opsiyonu var. Kendini gösterip kendini kanıtlarsa İtalya'da belli seviyelere gelebileceğini düşünüyorum. Yani belki de kariyerine İtalya'da devam eder. Gelenlere bakarsak da ya Bilal Ceylan aslında Beşiktaş'ın hem sağ bekte bir nicelik eksiği vardı. Hem de ya hem onu tamamladı hem de aslında biraz geleceğe yatırım gibi oldu.
Tabii 17 yaşında.
Aynen öyle. Sol bekte Rıdvan vardı. Sağ bekte de şimdi Bilal alındı. Bu isimler Beşiktaş'ı belli bir süre taşıması beklenen ve bunlardan bonservis geliri planlanan isimler olarak artık Beşiktaş camiasının umut içinde baktığı ve izlediği isimler olacaktır. Cenk de bence Sergen Yalçın'ın birinci alternatifi değildi. Onu da yani biraz anladık zaten basın toplantılarından. Hulk'u istiyordu tabii hocam. Ama şartlar o transferin önüne geçti biraz. Cenk hem kanat rotasyonunda Beşiktaş'ı ve hocanın elini kolaylaştırabilecek bir transfer. Çünkü daha önce oynadı. Beşiktaş'ta sol kanat rotasyonunda da oynadı. Sağ kanat rotasyonunda da oynadı. Forvet'te de oynadı. Hem bugün Abubakar'a bir şey olsa muhtemel Beşiktaş taraftarının birçoğu 1-2 hafta Forvet'te Cenk'i görünce en azından içi bir tık daha rahat olacaktır diye düşünüyorum. Abubakar'la iletişimi de çok iyi. Şampiyonluk senesinden, ikinci şampiyonluk senesinde beraberlerdi. Ülkeyi bilen, şampiyonluk yaşamış Beşiktaş'ta bir oyuncu. O yüzden bence Beşiktaş'ın en garanti transfer hamlesi oldu diyebilirim.
Abi ben de şöyle düşünüyorum Cenk hakkında. Cenk transfer sezonu başladığında bizim kanala bağlanmıştı. Bizim Orta Nokta programına. Orada da açıkça söylemişti yani. Hani ilk tercihi değildi Türkiye'ye dönmek. Ya bunun için hiçbir öncüyü de suçlamam ben. Çok da haklı yani. Gitti adam orada Premier Lig'de. Orada belli bir süre kendini kanıtladı. İyi de performans gösterdi bence. Ne yazık ki sakatlandı. Yani hatta Crystal Palace'a gitti. Orada da tam çıkışa geçmiş City'ye gol atmıştı hatırlıyorsan. Orada da sakatlandı. Yani biraz şanssız bir dönem geçirdi Cenk açıkçası. Ona rağmen yine milli takıma geldi. Orada çok iyi performans gösterdi. Yani iyi bir durumdaydı. Hani ilk tercihinin ben Türkiye'ye dönmemek olması gayet anlaşılırdı. Hani burada Everton olursa Everton ya da başka bir Avrupa'da kalmak istiyorum, Premier Lig'de kalmak istiyorum demişti. Ama Beşiktaş'ın da ilk tercihi Cenk Tosun değildi. Yani Mandzukic çıktı, Hulk çıktı. İkisi de olmadı. Cenk sonra ortaya çıktı. Yani aslında iki ilk tercihi olmayan böyle sanki kader birleştirdi ikisini gibi. Ortaya da güzel şeyler çıkar yani böyle hikayelerden.
Güzel bağladın vallahi. Tebrik ediyorum. Evet.
Ya ikisi de ya birbirinin ilk tercihi değildi aslında.
Kesinlikle abi, kesinlikle öyle. Yani aynen. Cenk dediğim gibi ben yani Cenk'i de anlayabiliyorum. Ya yok, Beşiktaş'ta ya şimdi Premier Lig'de kendisine bir kulüp baktı ama Premier Lig'de abi özellikle geride arkada bekleyen ve geçiş oyununu birinci planı yapmış takımların Cenk'i santraforu yapması biraz zor. Çünkü Cenk o fiziksel evet kalitede değil. Yani özellikle maalesef o geçiş oyununu çok iyi oynayabilecek kalitede değil. İleride yani rakip yarı alanında yerleşen takımların da sayısı ve isimleri belli. Bu takımların da zaten ileri uçlarında oynayan isimlerin kalitesi belli. O yüzden Cenk'in kendi Premier Lig'de en azından şu anki konjüktürde yer bulamayışı çok şaşırtmadı beni. Ben Bundesliga'dan belki bir tarih çıkar diye düşünüyordum. O da olmadı. Ya da belki de vardı ama Beşiktaş daha cazip geldi. Bilemezsin. Ya umarım her iki taraf için de hayırlı olur. Belki Cenk'in Avrupa şampiyonası ile ilgili planları da bunda büyük bir rol oynamıştır diye düşünüyorum.
Kesin. Ya forma şansı bulmak istediği bir yere gideceğini düşünüyordum ben. Ki Beşiktaş'ta da onu haydi haydi bulur diye bir öngörüm var. İnşallah sakatlık makatlık bir şey olmazsa yazında önemli silahlarımızdan biri olacak. Bu arada 13-14 sezonunda Sergen Hoca ile çalışmış Cenk. 15 maçta oynayıp aynen 7 gol atmış bu arada 15 maçta da. İyi de bir performans sergilemiş.
Tabii o bakalım zamanlar bir de daha şey zamanlar. Ama ben hani formanın garanti olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Yani Larin Neobakar'ın performansını düşününce.
Yok yok, forma garanti değil. Zaten o da onun performansını yükseltecek şeylerden biri. İyi bir konuma gitti bence yani. İyi bir çalışma, idman ve hani o tam Euro 2020'de ne kadar kaldı şimdi? 4 ay kaldı değil mi? 4 ay.
Aynen.
İyi bir hazırlık süreci olacak diye düşünüyorum onun için.
Neyse, süremizi iyi kullandık Beşiktaş'ta. Aynen, evet.
Evet. Şimdi biraz Trabzon'a geçelim bir de. Şimdi Beşiktaş Trabzon maçından. O ikisini önden alalım. Trabzonspor, ya bence Trabzonspor ya bayağı iyi transferler yaptı ya. Şimdi yani 3 isim aldılar. Bakasetas, Yunus Mallı ve Berat. Ya bilmiyorum, ben 3 isim de gayet net böyle nokta atışı transferler gibi geliyor bana. Ne diyorsun sen abi?
Abi bence Abdullah Avcı tamamen istediği kadroyu kurdu. Yani bir Deni Roz'u isteyip alamadılar galiba.
Ha doğru. Evet, onu
Onda da
istiyorlardı.
şeylerden bahsettiler ya. Deni Roz, Starıç'a ve o bir Mikel'e sormuş Trabzon'la ilgili fikirlerini. O biraz kafasını karıştırmış Deni Roz'un. Onun dışında istedikleri herkesi, talip oldukları herkesi aldılar zaten. Ben tam Abdullah Avcı'nın kafasındaki oynamak isteyeceği oyuna uygun bir kadro kurduğunu düşünüyorum. Zaten Trabzon'a da önceki bölümlerden çok bahsettik, iyi bir grafik yakaladıklarını, takımla hoca arasındaki uyumun çok iyi oluştuğundan. Yani bu sene çok keyif verirler. Önümüzdeki sene de bence artık yarışta olurlar diye düşünüyorum ben Trabzonspor için.
Ya bu ilk haftalardaki zaten kötü gidişat olmasaydı şu anda 5-36 puan. Yani lider Fenerbahçe 45 puanla.
9 puan gerisinde.
Aynen hesap yapamadım, 9 puan. Yani 3 maç. Çok da bir şey yok. Geride kalan da bayağı maç var. Her şey
Ya
olabilir
tabii ben
hala
hani
onlar için.
bu sene yarışın içinde olmayacaklarına inandığımdan değil, sadece matematiksel olarak çok
Yok
zor
yok.
göründüğü için. Yani tepede,
Zor
çünkü
zor.
hani Fenerbahçe puan kaybısı, arkasındaki rakipler zaten hani tabiri caizse pirana gibi bekliyorlar. Ama
Zor
önümüzdeki
zor.
sezon bence şampiyonluk yarışında olacaktır Trabzonspor.
Katılıyorum. Bu arada giden isimleri de söyleyelim. Plaza, Campi, Diabate, Bilal Başışkoğlu, Pereira. Yani hiçbir isme de bunlardan niye gitti demez.
Kesinlikle. Ya Pereira ile ilgili zaten Abdullah Avcı'nın
Evet.
açıklamaları da oldu. Çok da güzel açıklamalardı. Pereira da güzel veda etti açıklamasıyla. Bunlar görmek istediğimiz şeyler ya.
Güzel vedalara alışkın değiliz.
Bir
Türk futbol
tekrar bir
ailesi olarak.
özürü ben şey de yapayım. Ya biliyorsun her sonraki programda özür diledik Berat için. Harbi Berat olmuş,
Aynen.
cuk oturmuş. Cuk oturmuş Trabzon'a.
Yok yok, iyi Berat. Buradan da bir Serie A yaptırırsak ona olacak bu çocuk. İnanıyorum ben. Daha da güzel olacak. O
Kesinlikle.
zaman transferin, yani her transfer sezonunun artık böyle en dikkat çeken takımı ligimizde malum Fenerbahçe.
Evet, sansasyonel bir camia.
Ya Mesut Özil'in dediği gibi yani. Real Madrid yakıştırması bu transfer konusunda kesin uyuyor. Yani
Yani evet,
diğer
Fenerbahçe'de işte bir
konularda
de biliyorsun
şey.
yani bunu şeyde de konuştuk işte beklentinin altında kalan, beklentiyi aşan transferlerde. Ya Fenerbahçe'de işler kötü gittiğinde ya da işte belli başlı sıkıntılar oluştuğunda yönetim transfere direkt sarılır. Yani birinci plan transferdir ve taraftar da her zaman transferi ister. Yani daha az sabırlıdır Fenerbahçe camiası. O yüzden transfer onlar için her takım için olduğu seviyenin bir tık daha üstünde bir olmazsa olmaz yani.
Katılıyorum abi. Kimleri almış Fenerbahçe? Onları da bir sayalım. Adettendir. Mesut Özil, İrfan Can Kahveci, Brighton Osayi Samuel, Atilla Szalai. Dört isim var gelen. Ya yani dördü de iyi isimler olarak gözüküyor ilk bakışta. Yani Osayi Samuel ve Szalai tabii kapalı kutuydu ama Szalai iki maç, Osayi de gördüğümüz bir maçta fena performans sergilemediler. O sayı gel ya, çok az izledik gerçi. Şimdi buradan yorum yapmak da olmaz ama hani şey, böyle çok iç karartıcı performanslar değildi gördüklerimiz. Mesut Özil ve İrfan Can için de zaten söylenecek pek bir şey yok yani bence. Onların performansını göreceğiz sahada.
Ya Mesut'u zaten abi herkes konuştu. Yani muhtemelen dinleyicilerimiz de birçok
Evet.
yerden dinlemiştir. İrfan Can da artık işte biraz yani ya Fenerbahçe ya Galatasaray'a gidecekti. Biraz malumun ilanı oldu diyebiliriz onun transferi içinde. Yani
Doğru.
herhangi bir büyük İstanbul takımına gidiş için. Ya ben Osayi Samuel ile ilgili biraz işte FM'den bildiğim, senle de konuşmuştuk ilk transferi olduğunu. Yani işte hızlı bir oyuncu, onu biliyoruz. Biraz daha bitiriciliği gelişseydi belki kendisine Premier Lig'de de şans bulabilirdi. Öyle bir oyuncu. Salah'ı hiç izlememiştim. İzlediğim ilk Rize maçında beğendim. Ama şunu da söyledim kendime. Yani bizim Kayseri maçı değil mi?
Aha, ilk maç Kayseri, ikinci maç
değil mi? Bize. Pardon, aynen. İlk Kayseri maçında. Yani Kayseri hiç zorlamadı Salah'ı. O yüzden kendi kendime dedim yani bir de zorlanırken görmem lazım diye. Ve sonra Rize maçında biraz zorlanabildiği pozisyonlar oldu. Ya ben o tip stoperleri severim. Biraz Devray, Skriniar fiziği var. Yani sahada baktığında biraz öyle gözüküyor. Ayağı iyi ama sanki yani bazı pozisyonlarda bir tık yavaş kalabilir gibi. Ama bunları söylemek için tabii ki çok erken yani. Ama iyi yani. Fenerbahçe için iyi bir yatırım gibi gözüküyor. Yani özellikle verdiği para ve potansiyeline kıyasla Fenerbahçe bu oyuncudan kâr eder gibi duruyor yani büyük bir aksilik olmazsa.
Ya tabii bakalım ne göstereceği belli olmaz zamanın. Bir de uzun bir maraton. Biraz daha izlemek lazım Zanarya. Ben hala şimdi yani bakalım Hatay Galatasaray maçları var önünde. Yüksek ihtimalle ilk 11'de şans vereceğini düşünüyorum ben. Erol Bulut'un. Bakalım nasıl performanslar sergileyecek. O da biraz taraftarın ve Türk futbolunu takip eden insanların gözündeki değerini belirleyecektir diye düşünüyorum ben bu iki maç.
Abi bunu kapatmadan şey diyebilirim. Yani sadece Salah için değil. Aslında bu hani programın sonunda söylenebilecek bir özet gibi. Yani herhangi bir futbolcuyu özellikle de bu tarz kapalı kutu oyuncuları uzun bir dönem izlemeden yüceltmek ya da yermek çok doğru değil bence. Yani
Doğru.
Bir maçla uf bu ne çöp almışız. Bir maçta ya da o işte 200 milyon euroluk topçu. Ya olmayabilir anladım ya. En güvenliğin adam bazen çok acayip bir oyuncu çıkabiliyor. Ya da bazen sadece ilk 6 ayında acayip oynuyor. Sonra başka bir konsantrasyon problemi yaşıyor. Yani oyuncuyu zorlandığı anlarda görmek ya da ya kolay maçla ya da işte bir iki maçla oyuncuyu tepeye çıkarmak bence oyuncuya da büyük bir sıkıntı yaratıyor. Yani oyuncuyu kafanda o kadar yükseltiyorsun ki bu sefer beklentinin bir tık altında kalacak bir hareket yaptığında bu sefer inanılmaz yeriyorsun. Allah'ım diyorsun bu ne çöp almışlar falan. Çok yani ne siyane biraz daha ortada kalmak lazım bence.
Vallahi hocam katılıyorum sana. Şöyle bir geçiş yapalım buradan. Bu arada bu deyince oyuncuya hemen çöp dememek lazım. Hemen işte adını da yüceltmemek lazım. Aklıma bir an Sinan JK günleri geldi. Orada da yapılan transferler çok çabuk gözden düşüp ya da çok çabuk bu adam ne böyle ya ateş falan roket çok çabuk gaza geliniyordu.
Tabii ama onu da her fut oynayan yani FIFA'da Ultimate Team'de oynayan herkes bunu yaşamıştır yani. Çok uzun doğrudur, kadro tabii, kurma tabii. Görevleri sonrasında alınan oyuncuları ilk kaçırdığı karşı karşıya sonrasında ulan sana verdiğim emekleri aram sıkkın olsun tarzı. Tabii ki bunun çok daha küfürlü versiyonlarıyla giriştiği oluyordur.
Tabii kesin. Bu arada Fenerbahçe'deki gidenleri de söyleyelim. Kemal Ademi, Nabil Dirar, Tolga Ciğerci, İsmail Yüksek, Serhat Ahmetoğlu gitti Fenerbahçe'de de. Bunlara bir yorumun var mı?
Yani vallahi çok şey yapacak bir şeyim yok. Sadece ben yani Kemal Ademi ile ilgili çok konuştuk. Hatta ben Twitter'da da acaba bu ligin şu anki en bireysel yetenek anlamında sıkıntılı forveti işte Kubilay kanatsız kuş mu yoksa Kemal Ademi mi diye anket yapmıştım. Kemal Ademi orada bayağı yüksek bir oranla ligin en yetenek anlamında sıkıntılı forveti olarak çıktı. Yani ben zaten Fenerbahçe nasıl hani kim izledi, nasıl hangi maçını izledi, ne beklentiyle getirdi anlamamışken yani nasıl kiraladılar, kiralayan takım hani neyi gördü, nerede bir ışık gördü de hani bu oyuncu benim takımımda iş yapar dedi. Vallahi şaşkınlık içerisindeyim ya olanlara. Bakalım umarım yani vallahi bizi yanıltır.
Umarım ben de geldiğinde şaşkınlıkla izlemiştim. Şu an gittiğinde de hala aynı şaşkınlık devam ediyor. Zaten nerede oynadı ki abi Adem'i? Bir tane Başakşehir maçını hatırlıyorum. Başka ben izlemedim de zaten. Kupa maçlarında oynadı galiba.
Yani demek çok etkileyici oynamış ki böyle yani transfer yaptı. Yani ne diyeyim abi şimdi tamam. Sınırlar içerisinde kalmaya da çalışıyorum. Adem'i'ye karşı hani kendi anası babası bu kadar kibardır herhalde. Geç Galatasaray'a geçelim.
Neyse aynen Galatasaray'a geçelim hadi. Galatasaray da transferin son gününde iki transferle coştu diyelim. Gedson Fernandez ve DeAndre Ayton. Onun dışında Mustafa Muhammed'i aldılar Zamalek'ten. Bayağı sıkıntılı bir süreç sonunda. Bir askerlik problemi çıktı orada da. Onun geldi gitmedi falan. Dün gece geldi. Bu arada Gedson Fernandez de Covid pozitif. Geçmiş olsun diyelim ona da.
Evet.
O şeyle ambulans uçakla geldi. Onyekuru geldi. Üçüncü Onyekuru dönemi. Bununla ilgili bir benim biliyorsun program öncesi bir takıntım vardı. Bir de Halil Dervişoğlu geldi. Galatasaray'da gelenler bunlar. Gidenleri de hızlıca sayayım. Cagney, Sekidika, Emin Bayram'ı Boluspor'a kiraladılar. Sekidika'yı Konyaspor'a kiraladılar. Ali Yavuzkol, senin Erzincanspor'dan öğrencin.
Evet, aynen.
O da Denizlispor'a kiralandı. Ne diyorsun?
Yani abi açıkçası Mustafa Muhammed çok hani ben oturup maçını izlediğim bir oyuncu değildi. Ama işte Twitter'da bu scouting tayfa artı işte biraz FM ile adını bildiğim az çok işte nerede ne yapmış ne kadar gol atmış onu bildiğim bir oyuncuydu. Zamalek kariyerinde de işte önümde şimdi var açık 53 maçta 19 gol 4 asist yapmış. Yani benim için kapalı bir oyuncu. Gedson Fernandez ise tam tersine yani benim çok sevdiğim bir oyuncuydu. Özellikle yine oyunlardan işte FM'sidir, FIFA kariyeridir. Çok gerçekten alıp çok iyi yerlere getirdiğim oyunculardan biriydi. Ki Mourinho'nun da onunla ilgili şöyle açıklamaları var işte hani oynamadığı dönemde bile son derece profesyoneldi. Antrenmanlarını çok üst seviyede yaptı. Hani ondan beklentim çoktu. Evet karşılayamadı ama profesyonelliğine söyleyebilecek herhangi kötü hiçbir şeyim yok diye. Gedson Fernandez'in profesyonelliğini bayağı övdü. Yani maç sayısı çok az. Son 3 senede oynadı. Yani sadece ilk 11 değil. Genel anlamda çıktığı maç sayısı çok az. Onun için yani hem Türkiye ve Galatasaray onun için bir çıkış olabilir. Burada bir aslında yani tamamen belki kariyerleri uymuyor ama yani uyduğu yönleri de var ama belki bir Talişka gibi kendine farklı bir kariyer rotası çizebilir. Burayı bir basamak olarak kullanıp. Ya da abi canı futbol oynamak istemiyorsa yani bu seçeneğin de elinin tersiyle iter. Biraz kendisine bağlı yani. Çünkü ondan beklenti çok yüksek ya. Lafını böldüm ama.
Evet evet katılıyorum. Yani potansiyeli inanılmaz yüksek olan bir oyuncu. Ben de bir Tottenham kariyerim vardı FM'de. Orada bütün takım küsmüştü bana. Gedson Fernandez gelmişti. Onunla böyle bir ufak sohbet etmiştik. Hocam demişti beni oynatabilirsin, bana güvenebilirsin. Dedim oğlum tamam seni oynatacağım ya. City deplasmana gidiyorduk. Seni oynatacağım ya dedim burada. Çektim işte Sissoko'yu, Sissoko'yu kenara gelin dedim buraya. Endombele. Koydum abi orta sahaya. 1-0 kazandık maçı. Yani sonra ben yine kovuldum. Oyuncular beni yedi. Ama o maçı da unutmadım yani. Gedson Fernandez öyle bir anım vardır.
Duygusal biraz bir Galatasaray...
Evet evet yani. Onun için Galatasaray'a gitmesi biraz beni üzdü. Ama Süper Lig'de izleyecek olmak beni çok sevindiriyor. Yani ben kesinlikle burada aradığı çıkışı yakalayabileceğini düşünüyorum. Süper Lig'e uygun olduğunu düşünüyorum. Süper Lig'e uygun bir oyuncu. Özellikle Fatih Terim gibi o tip orta sahalardan yani ne istediğini çok iyi aktarabilen bir hoca olduğunu düşünüyorum Fatih Terim'in. Ben başarılı olacağına inanıyorum Galatasaray'da. Yani onun dışında Mustafa benim de çok bilgim olan bir oyuncu değil. Yedlin'i az çok izledim. Yedlin zaten ya her transfer döneminde bir kere yazılan bir oyuncuydu yanlış hatırlamıyorsam.
Beşiktaş'a da yazılmıştı.
Aynen.
Çok hızlı yani abi Yedlin o... ya en önemli özelliği evet, o ya. Evet. Acayip hızlı bir adam yani.
Yani o hız sapıklığı biliyorsun. FIFA'da falan 90 93-91'lerde falan da Yedlin.
Yani bir de saçları çok falan da biraz uzamış şimdi.
Aynen. Bakalım yani o Cagney'in boşluğundan doğan boşluğu işte Mustafa Muhammed ve Halil Dervişoğlu, Babel, Oğulcan öyle bir rotasyon dönecek herhalde.
Cagney'de West Bromwich'te ilk maçında asist yaptı.
Aynen.
Yani o da takip edebildim mi bilmiyorum. İlk asistini yaptı. West Bromwich taraftarlar bu şeyin altına böyle çok enteresan şeyler yazmıştı. İşte Cagney işte .. Monster falan acayip bir adam. İşte nereden buldunuz bunu falan gibisinde çok acayip mimler vardı. Gedson'la ilgili de şeyi düşününce yani Taylan, Gedson, Belhanda orta sahası izlemesi keyifli olacaktır diye düşünüyorum.
katılıyorum buna. Ya Cagney hakkında çok acayip bir adam şeyine katılıyorum. Yani acayiplikleri zamanla tanıyacaklardır Cagney, öyle diyelim. Buradan West Bromwich Albion'u sevenlerimize Cagney'i iyi takip edin. Abi şöyle, Onyekuru, 3. Onyekuru dönem dedim. Bu arada Onyekuru da 2 golle başladı yani. Hakikaten ya bu ya bazı oyuncular ve takımlar arasında böyle çok anlamlandıramadığım mistik bir ilişki var. Yani bu mesela Cenk Tosun'la Beşiktaş arasında da öyle bir şey olabilir. Yani Cenk şimdi adı nedir, çıktı ilk maçta tak diye 2 tane gol atabilir yani.
Ha bence Abubakar'da da var bu. Yani Abubakar kariyerinde evet, mesela Beşiktaş'tan doğru. Daha başarılı oldu ya da ya onu daha iyi geç, Beşiktaş başarısını yakaladığı herhangi bir yer yok yani.
Doğru, kesin. Ya Onyekuru'da da o var ya. Hakikaten bu Galatasaray formasını üstüne geçirince, ya çünkü ben Monaco döneminde de böyle çok oynamadı, çok forma şansı bulamadı tabii. Bu dönemde değil de bir öncekinden bahsediyorum. Geçen sene. Yani o şeyi, ışığı veremiyor yani. Hakikaten Galatasaray forması üstüne geçirince bambaşka biri çıkıyor ortaya ya. Çok enteresan geliyor bana bu durum.
Yani abi belki de mutludur ya. Fatih Hoca ile ilişkisi de çok farklı onun yani. Çok seviyor Fatih Hoca'yı, en azından gördüğümüz o. Bir de gerçekten bazı oyuncular, ya bu tarz oyuncular açıkçası kendini mutlu hissettiği yerde, camiaya karşı bir aidiyet hissettiği yerde oynuyor. Düşün, Onyekuru'ya karşı Galatasaray camiasının acayip hisleri var yani. Herkes çok sevindi Galatasaray camiasında Onyekuru geldiğinde. Ya ve ben Onyekuru daha 23 yaşında ya. Yani evet, ben ilk bu tekrar bir yaşına baktığımda dedim yok artık ya. Hani bu adam kaç senedir futbol oynuyor? Kaç senedir? Kaçıncı Türkiye gelişi? Nasıl 23 yaşında ya dedim. İnanamadım yani. Dediğim gibi ya işte yakından Abubakar da bunun bir örneği. Abubakar'ın ya adama Muslim'in sakat dediler. Porto'da maça çıkamadı vesaire. Bak Beşiktaş'ta adam maç kaçırmıyor. Hani şimdi nazarımız doğru değmesin ama.
Aman aman. Dilimizi sıkma. Vallahi iyi performans sergiliyor. O zaman abi buradan Başakşehir'e geçelim.
Aynen, bir ufak sıkıntılı bir günler. Ufak kalanları böyle hızlı hızlı atalım.
Evet. Aynen. Sıkıntılı günler geçiriyor. Hoca değişikliği oldu. En önemlisi bence şu an o yani bir anlamda. Aykut Kocaman geldi.
Nokta atışı transferleri bir anda. Nokta atışı bir anda, öyle diyeyim sana. Yani Aykut Kocaman bir zaten hem soru, yani sen sormadın, ben böldüm senin lafını ama.
Yok yok, devam
hem
et.
Hem transferlere bağlayayım oradan, hem de Aykut Kocaman'a böyle kısa bir yorumlayayım. Bence zaten şimdi Ömer Ali Şahiner'i direkt getirdi. İşte Ziya Doğan Ayman ilişkisi neyse, bence Aykut Kocaman Ömer Ali Şahiner ilişkisi de olur. Ya bu Başakşehir'deki sabek fetişi diyeyim, anlayamıyorum. Ama olsun. Aykut Hoca muhtemelen çok istedi Ömer Ali'yi. Getirdi. Yusuf Endayemişe'yi aldılar. Onun da adını söylerken biraz sıkıntı yaşıyorum ama. Onu aldılar. O da orta sahada, yani onu Malatya 45 bin euroya almış. Bak yanlışım yoksa şimdi.
Abi inanılmaz ya.
Ya şu an 45 bin euroya bir Mercedes C serisi alabiliyorsun, öyle düşün ya. Ya o Mercedes reklamı yok, yanlış anlaşılmasın. Keşke olsaydı ama yok yani.
Keşke olsaydı.
Keşke aynen olsaydı ama aynen yok. Ama yani çok enteresan. Yani çok az bir paraya alıp iyi bir paraya sattılar Başakşehir'i. Ya ben Aykut Kocaman'la Başakşehir'in çok iyi bir kimya tutturacağını, ya böyle bir his geldi, bilmiyorum. Ben ya belki de tamamen yanılırım ama ben çok başarılı olacağını düşünüyorum Aykut Kocaman'ın Başakşehir'de.
Başarılı olabileceği bir iklim olduğunu düşünüyorum ben de orada. Sana katılıyorum. Yani herhangi bir, ya gerçi baskı yok falan diyoruz ama abi sonuçta 15. sırada da olursan
dürüst her ol, şey dürüst olabilir. Şimdi bak burada katılıyorum, katılıyorum şey dedim. Dürüst ol. Aykut Hoca başarılı olamaz mı diyorsun?
Aykut Hoca öyle bir şey demedi.
Yani ben öyle bir his aldım.
Başarılı olacağı iklimi bence bulur dedim Başakşehir'de.
Tamam, bana yani çok inanılır zaten, gelmedi tonla bana.
Zaten işte. Mehmet Topal, Hasan Ali Kaldırım, Tolga Ciğerci, Ömer Ali Şahiner.
Ya var ya, öyle bir savunma hoca yapmaya geliyor ki hocam. Yani, böyle bir savunma yapmaya geliyor ki Süper Lig'e diyecek ki bak size nasıl savunma yapılır göstereceğim.
Ya o kaymalar maymalar falan. 2-3 tane de Gürcü getirdi mi buraya? Tamamdır bu iş.
Tamam, ben sana çok acayip bir çok acayip bir Başakşehir izleriz. Öyle diyeyim sana.
Yok yok, ben de kesin başarılı olur. Yani ben İrfan Can'ın gitmesini de çok istediğini düşünmüyorum bu arada. Ama tabii orada tek bir orada Giuliano da var ya. Giuliano da var bu kadroda. Bak o da hocanın çalıştığı bir oyunculardan biri. Sevdiği tipte oyunculardan biriydi yani. İyi kullanmıştı onu Fenerbahçe döneminde. Bakalım ondan nasıl bir verim alacak. Vallahi Başakşehir'i merakla bekliyorum. İlk maçlarda Galatasaray'la. O maç izlenir. Hatay Fenerbahçe'nin arkasından. Neyse abi kısaca şöyle bir ekleyeceğim bir şey var mı bu arada Başakşehir'e?
Abi bir de Junior Fernandes var.
Hah aynen.
Onunla ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Ya Twitter'da Cihat Rodriguez var. Beni çok severek takip ettiğim biri. O mesela şey yazmış ya. Bu Başakşehir'in herhangi bir Arap ülkesinden bir yere giden yani Türkiye'den Arabistan civarına gidip oradan oyuncu almak gibi garip bir ilgisi ve hobisi vardı galiba demişti. Harbiden çok örneği var ya bunun. Hani şimdi tek tek saymayayım ama yani buradan Arabistan'a giden insanları tak Başakşehir geri getiriyor. Junior Fernandes de bunun bir örneği. Bence yine tam Aykut Hocalık adam Junior Fernandes.
Evet evet katılıyorum. Sever yani. Güçlü, kanat, hızlı.
Aynen. Bitiriciliği tamam de fena değil.
Hoca, aynen. Hoca için tamam. Yani çok şey değil. İş çözer yani. Hoca onlarla. O zaman abi geçiyorum. Hızlıca bir şu Süper Lig'de dikkat çeken transferlere ufak ufak değinelim. Kasımpaşa Drinkwater ve Tosic'i getirdi.
Yani Tosic yani... çok doğru hamle. Tosic'i burada şeyde de konuştuk sevgili Hasan'la yaptığımız programda da konuştuk. Doğru. Dinlemeyenler onu da dinleyebilirler. Çok keyifli programdı. Ben Drinkwater için abi yani söyleyecek çok bir şeyim yok yani. Ya okuduğum kadarıyla mental olarak da çok iyi durumda değildi. Ya bilmiyorum abi ya. Kim yani çok maça çıkacağını bile düşünmüyorum. Yani.
Ben de zannetmiyorum. Ben de zannetmiyorum. Ama dikkat çeken bir transfer olarak gördüğüm için aldım.
%100.
Yahoviç Göztepe'ye döndü. Bence bu önemli bir hamle.
Güzel bir şey yakalayacağını düşünüyorum. Tekrar. Yani zaten onun tanıtım videosunda da evime döndüm. Çok mutluyum. Hani ikinci defa bu kadar heyecanlıyım. İlkinde de zaten Göztepe'ye gelmiştim falan. İlk imzamı attığımda bu kadar heyecanlıydım demiş. Ben yine o Göztepe'lilerin meşhur no adis no party şekli bayağı katkı yapacağını düşünüyorum.
Bakalım göreceğiz. Ben de katkı sağlar diyorum.
Bak ben sen araya girmeden bir şey söyleyeceğim.
Haydi.
Ya bu Ramazan Civele Kayseri'ye gitti. Bak ben gerçekten bu Ramazan Civele'yi ya mesela ben Beşiktaş'ın yerinde olsam alırdım. Ya şimdi Bilal çok genç. Bilal'i bir yere kiralardım. Rozier'in arkasına atardım Ramazan Civele'yi. Bence yani çok çok rahat. Ya kulübede beklese ses çıkarmaz etmez. İşte forma şansı versen tabanını biliyorsun en altına. Hani ya böyle saç başta yoldurmaz sana. Ben Ramazan Civele çok bu ligde değeri verilmeyen underrated bir sabittir.
Karagümrük'teydi değil mi?
Aynen. Ya, Fenerbahçe altyapısı o da. Yanlış bilmiyorsam.
Evet. Aynen.
Oradan,
doğru doğru.
200, 220 bin euroya Kayseri Spor'a gitmiş. Bakar yerinde başarılar diliyorum. Ben hani, böyle şey demeyeyim. Hayran oldum. Severek takip ettiğim bir oyuncu falan değil. Ama yani bence bu ligde çok da hak ettiği değeri almayan bir adam. Ya sağ ön sol ön bile oynadığı maçlar var öyle düşün.
Evet sadece evet ya. Değil doğru yani. Doğru. Doğru doğru. Çok iyi başlamıştı lige bu arada. Ben öyle hatırlıyorum.
Evet ben o yüzden dedim performans ya. Alır koyarım iyi abi. Çok güzel alternatif bence yani.
Bu arada Karagümrük'ten gitmiş demişken Karagümrük'ün de önemli hamleleri vardı. İşte Bertolacci, Borini, Emre Çolak, Kampi, Ademi, Lens, Lucas Castro, Hedenstadt gibi önemli isimleri kadrolarına kattılar.
Vallahi bakalım kimse onlar ne yapacak. Bu İtalya'dan topçuları getiren menajer bayağı iş yaptı bu sezon karakteri. Ama sadece
aynen.
Çok da başımıza iş almayalım.
Abi bir de dikkatimizi çeken transferlerden bazıları da milli takım ya milli takımımız önemli isimleri ki biri öyle değil ama muhtemelen olacak ileride Ali Akman. Sezon sonunda Eintracht Frankfurt'ta anlaştı 2025'e kadar. Bu arada sözleşmesi bitiyormuş Ali aynen. Akman'ın.
Bursa galiba. Para kazanamadı Ali'de.
Evet aynen öyle bir durum varmış.
Bursa Spor taraftarı o yüzden biraz sistemli zaten Ali'ye karşı.
Yani evet haklıdır Bursalılar da ama abi işte Bundesliga'da yani Frankfurt falan da buldun mu böyle.
Hele under 21 bir insan için abi.
Evet için abi.
Kaçmayacak fırsat ya. Bence yani çok doğru bir tercih. Burada üç büyüklerden birine gelip kariyerini o baskıyla yok edeceğine çok Avrupa'da başarılar dilerim ya. Umarım da iyi yerlere gelir. Milli takımında en azından işte Burak'tır, Cenk'tir. Bundan sonra mesela iyi bir Ali Akman ve Yusuf Yazıcı ikilisi. Böyle çok
of çok
bir sonraki
iyi.
Dünya Kupası için çok keyif verir ya bana. Yani Avrupa çok Şampiyonası için zor olur kuvvetle muhtemelen. O yakın çünkü ama bir sonraki Dünya Kupası için vallahi neden olmasın.
Çok çok iyi olur. İnşallah o da Ozan Kabak'ın izini sürdürür diyeyim. Onu izler diyeyim. Tabii yani farklı mevkilerde oynar ama Ozan da Almanya'dan şimdi Liverpool'a geldi. Tabii orada bazı durumlar da yaşandı. Yani sezon başından beri Liverpool'un yaşadığı stoper problemi. Önemli bir şans doğurdu orada. Ozan Kabak da sezon sonuna kadar Liverpool'da oynayacak. Sanırım satın alma opsiyonu zorunlu değilmiş.
Aynen, no obligation yazıyordu. 30 milyon euro opsiyon varmış diye okudum ben. Fabrizio Romano öyle yazmıştı galiba. Sen nerede gördün bilmiyorum, konuşmadık açıkçası.
Ben de aynı, ben de orada. Ben de ondan gördüm.
Kiralık. Ben açıkçası Klopp'un şans vereceğini düşünüyorum. Çünkü zaten elinde genç stoperler vardı. Ve onları oynatmaktansa Ozan'ı Schalke'den öyle bir deal'la getiriyorsa Ozan'a bir şekilde şans vermek kafasında var diye düşünüyorum ya.
Ya ben de kesin şans bulacağını düşünüyorum. Umarım o şansını da güzel değerlendirir, iyi değerlendirir. Liverpool'da onun için o zorunlu, daha doğrusu opsiyon olan satın almayı gerçekleştirir. Ve yani böylece Okay da bu arada West Bromwich'e gitti. O da sezon sonuna kadar kiralık. 4 oyuncumuz oldu Premier Lig'de. Cenk Tosun Everton'dan Beşiktaş'a geldi. 5'te 4'e düştü yani. Vallahi güzel. Yani bizim için güzel haberler bunlar.
Aynen öyle. Aynen öyle. İyi iyi toparladık ya. Yani süreyi iyi kullandık.
Ya bakalım, biraz açtık. Çok ufak açtık ama her şeye değindik. Her şeye değindik vallahi. O zaman ekleyecek bir şeyin var mı?
Abi yok. Yani transfer dönemlerini ben zaten sezonun genelinden daha çok seviyorum. Bunu da yine bugün iyi reklam yaptım. Abi. Bunu da gol dışında keyif veren şeyler, detaylar programımızda futbolda konuşmuştuk ya ben transfer dönemini sevdiğimi. Özellikle bu son gün muhabbetleri işte motorla yetişen belgeler falan onları severim. O yüzden güzel bir transfer dönemi.
Doğru. Kader değiştiren hamleler oluyor bu. Motokurye ile gidip falan. Bugün böyle Türkiye Futbol Federasyonu İstanbul Bölge Müdürlüğü'nün önünde bir sürü muhabir. O sahne böyle motokurye işte Gezzal'ın belgelerini getiren motokurye buydu falan diye.
Evet abi, enteresan yani, detaylar. Neyse ya.
İlginç.
Neyse. Daha da artık bir şey demiyorum.
Aynen, hadi kapatalım.
Hadi kapatalım. Çok teşekkür ediyoruz zaman, dinleyenlere.
Aynen, herkese teşekkür ederiz. Dinleyen, destek olan herkese teşekkür edelim yeniden. 16. bölümün sonuna geldik. Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.